Dördüncü ayrım, sayfa no 15. 1902'de Abdülaziz'in başa geçmesiyle Suudiler kuvvetlendiler. Mübarek ve İngiltere'de desteğiyle Abdülaziz İbni Reşid'i saf dışı bırakıp Riyad'ı ele geçirmeye karar verdi. Nitekim yapılan saldırılarda İbni Reşid hayatını kaybetti ve Riyad Suudi kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Suudiler daha sonra Necid'e de hakim oldular. Böylece İngilizlerin yardımıyla Suud idaresinin temelleri atılmış oluyordu. İbni Suud en önemli rakibi Reşid'i alt etmekle beraber Osmanlı Devleti'ne rağmen bölgede müstakil bir güç olamayacağının bilincindeydi. Bu sebeple 2. Abdülhamit'e yazdığı mektupta kendisinin padişahın mütevazı ve sadık bir kulu olduğunu beyan edip civardaki bütün aşiretlerin halifeye bağlı olduklarını belirtmişti. Ayrıca iki merkezde bulunan Osmanlı askerlerinin rahatlarının yerinde olduğunu, bunların iaşelerini kendi malından iftiharla karşıladığını, Necid kıtasının yüksek yerlerine astıkları Osmanlı bayrağının dalgalandığını ve halkın bundan büyük hoşnutluk duyduğunu ilave etmişti. Dipnot okuyorum. Zekeriya Kurşun, Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti, Ankara 1998. Zekeriya Kurşun, Osmanlı'ya karşı Arap-İngiliz tezgahı, Tarih ve Medeniyet, Yıl 1996, sayı 30, sayfa 46-50. İbni Suud padişaha karşı bu duygularını iletirken esas itibariyle ileriye yönelik bağımsızlık hesapları için de İngiltere'ye başvurarak Osmanlı Devleti'ne karşı kendisinin desteklenmesini istiyordu. Nitekim bu girişimlerini 1904'ten 1996 sonlarına kadar defalarca sürdürmüştü. İngiltere ise Osmanlı Devleti'ni kızdırıp Basra Körfezi sahillerinde mevcut statikoyu olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle olumsuz cevap vermişti. Bunun üzerine İbni Suud padişaha olan sadakatinin devam etmesi gerektiği kanaatine vardı. Esas düşüncesini yansıtmamakla beraber bu sadakati 1913 yılına kadar sürecektir. Bu dönemde savaş ortamına giren Osmanlı Devleti'nin zafiyet göstermesi gerek İbni Suud'un gerekse bağımsızlık peşindeki diğer emirlerin harekete geçmesine yol açacaktır. Bunlardan biri de Mekke emiri Şerif Hüseyin'dir. Şerif Hüseyin Hicaz bölgesinde nüfuzu olan birisiydi. Sultan Abdülhamit, Şerif Hüseyin'in İngiliz ajanlarıyla irtibat halinde olduğunu haber alınca onu ailesiyle birlikte 1891'de İstanbul'a davet etti ve 18 yıl boyunca bir daha da bırakmadı. 2. Abdülhamit'e göre Şerif Hüseyin karizmatikti, lakin zeki ve dirayetli bir devlet adamı değildi. Bu yüzden kullanılmaya müsaitti. İstanbul'daki bu zorunlu ikametgah 1908 yılına kadar sürdü. 2. Abdülhamit bu süre içinde Şerif Hüseyin'in bu karizmasının zaafları yüzünden Osmanlı Devleti aleyhine kullanılmasına da set çekmişti. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Mekke'ye dönmesine izin verilen Şerif Hüseyin aynı zamanda Mekke emiri oldu. Artık rahat hareket eden Şerif Hüseyin'e İngiltere ve Fransa tarafından birçok vaat yapıldı. Fransızlar bir oğluna Suriye'yi verecekler, öbür oğluna da Lübnan diye bir ülke icat edeceklerdi. Şimdiki Suudi Arabistan ise kendisine kalacaktı. Bir kral soyu hanedanlıklar şeklinde Arap coğrafyasını yönetecekti. İngilizler kendisine bazı Arapların kralı ve Müslümanların halifesi olacağını da vaat etmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı çıktığında Şerif Hüseyin kendisine vaat edilenlerin gerçekleşeceği ümidiyle İngiltere ile beraber hareket etti ve Osmanlı Devleti'ne isyan bayrağını açtı. Şerif Hüseyin bu süreç içinde İngiltere'nin Mısır'daki yüksek komiseri Henry McMahon ile yaptığı yazışmalarda geleceğe yönelik hedeflerini de ortaya koyuyordu. Şerif Hüseyin bu mektuplardan birinde bütün Arap milletinin hürriyetlerini gerçekleştirmeye ve yönetimlerini kendi ellerine almaya karar verdiğini yazıyordu. Böyle bir gayenin gerçekleşmesini desteklemek ve buna yardım etmek İngiltere'nin menfaatine olacaktı. Şerif Hüseyin bunun için İngiltere'nin tanıyacağı büyük bir bağımsız Arabistan kurulmasını istiyordu. Ayrıca hilafet Türklerden alınarak Araplara yani kendisine verilmeli ve bunu İngiltere onaylamalıydı. McMahon, Mekke emirinin bu talebine verdiği cevapta Arap menfaatlerini İngiliz menfaati gibi ve İngiliz menfaatlerini de Arap menfaati gibi görmesinden duyduğu memnuniyeti belirtmiş, gerek Arap bağımsızlığını gerekse hilafetin gerçek Arap ırkından biri tarafından tekrar başlatılmasını İngiltere'nin desteklediğini ifade etmişti. Ama kurulacak bağımsız ülkenin sınırlarının şimdiden belirlenmesi içinde bulunan savaş ortamında mümkün değildi. Esas itibariyle İngiltere bir taraftan Osmanlı Devleti aleyhine isyana sevk ettiği Şerif Hüseyin'in gücünden faydalanırken diğer yandan onu vaatleriyle oyalıyordu. Çünkü İngiltere'nin savaş sonunda şekillendireceği yeni Orta Doğu haritasında bağımsız bir Arap devleti yer almıyordu. Nitekim 1916 yılında İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot anlaşması ile Orta Doğu ve petrol bölgeleri İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldı. Artık savaş sonunda bağımsız Arap devletleri değil, manda yönetimleri olacaktı. İngilizlerin Şerif Hüseyin'i aldatmaları bununla da sınırlı kalmadı. Suudiler gerçekleştirdikleri bir darbe ile Şerif Hüseyin'i Mekke'den uzaklaştırdılar. 1926 başından itibaren artık Suudiler İngiliz mandası Hicaz Krallığı'nın başına geçtiler. Yemen'de Osmanlı-İngiliz rekabeti. İngiltere 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarına itibaren Yemen'le ilgilenmeye başladı. İngiltere Hindistan yolunu kontrol altına tutabilmek ve uzak doğudan gelip Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarına hakim olmak amacıyla askeri ve ticari açıdan stratejik önemi olan Yemen'i hedef olarak seçmişti. Benzer şekilde Fransa, İtalya ve Hollanda'da bölgeye göz dikip bir takım faaliyetlerde bulunmaktan geri durmamışlardı. Bu çerçevede Arapça bilen misyonerler yerli halk üzerinde nüfuz kazanma çabalarına giriştikleri gibi bir takım başka Avrupalılar da halka yardımda bulunma bahanesiyle Osmanlıları sömürgeci kendilerini kurtarıcı gibi göstermeye çalışmışlardır. Yerli halkı Osmanlılar aleyhine kışkırtıp bölgeye hakim olma girişimlerinde en ziyade başarılı olan İngiltere 1839 yılında Aden'i işgal etmiştir. İngiltere daha sonra para ile kandırdıkları şeyhler vasıtasıyla topraklarını genişletmek ve bölgede kalıcı olarak yerleşmek girişimlerini sürdürmüştür. Çeşitli Avrupa devletlerinin Yemen halkını Osmanlıların aleyhine kışkırtıp onlara silah yardımında bulunmaları bölgede silah kaçakçılığının çoğalmasına sebep olmuş, Türklere karşı girişilen isyanlar da bu silahlar kullanılmıştır. İngilizler Yemen Araplarını bağımsızlık vaadiyle kandırırken diğer taraftan Mekke Şerifine 2. Abdülhamid'in yerine halife olması şeklinde teklifte bulunuyorlardı. İngiltere Güney Arabistan'da yayılma faaliyetleri çerçevesinde Aden bölgesinde bulunan ve Nevahiyi Tis'a parantez içinde 9 bölge denen Osmanlı topraklarına işaretler koymaya ve işaret konan yerleri işgal etmeye başladılar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 1892 yılında İngiltere'ye bir protesto notası verdi. Fakat bunu dikkate almayan İngiltere faaliyetlerini sürdürdü. Bunun sonucu olarak bu bölgede Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında uzun süre devam edecek bir sınır anlaşmazlığı meydana geldi. İki tarafında hak iddia ettiği toprakları birbirinden ayıran bölgeye Hattı Fasıl deniyordu. İngiltere, Yemen ve Arabistan'da Osmanlı hakimiyetini zedelemek için başka girişimlerde de bulundu. Şehirlerde Osmanlı bayrağının asılmasına engel olmak suretiyle İngiliz hakimiyetini sağlamak istediler. İngiltere, Yemen şeyhlerini menfaat karşılığı kendi tarafına çekme politikasını başarıyla uyguluyordu. Şeyhler ise kendi hükümranlıklarını sürdürebilmek için İngilizlerle ortak hareket ettiler. Bununla beraber her şeye rağmen Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmak isteyen şeyhler de mevcuttu. Bunlar daha çok Sünni kökenliydi. Zeydiler ise Osmanlı hakimiyetini reddedip İngilizlerden aldıkları silahlarla sürekli isyanlar çıkardılar. II. Abdülhamit bu ortamda Yemen'deki İngiliz hakimiyetinin yayılmasına engel olmaya çalıştı. Zaman zaman askeri güç kullanarak bazen de Yemen ileri gelenlerini İstanbul'a davet edip nasihatte bulunarak onları yatıştırmaya çalıştı. Dipnot okuyorum. İhsan Süreyya Sırma, Yemen, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1986, Cilt 13, Sayfa 371-384. II. Abdülhamit döneminde bu şekilde elde tutulmaya uğraşılan Yemen, 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hakimiyetinden çıktı. Akabe meselesi. II. Abdülhamit döneminde İngilizlerle Basra Körfezi'nde dişe diş bir mücadele verilirken batıda Kızıldeniz'in bitiş noktası olan Akabe'de de bir egemenlik mücadelesi yaşanmıştı. Hicaz demiryolunun bitmeye yaklaştığı 1906 yılında İngilizler Hicaz demiryolunun Kızıldeniz'e doğru en mühim kapısı vaziyetindeki Akabe Kalesi'ni işgal etmek istediler. İngiltere bu süreçte hem Hicaz demiryolunu hem de Filistin ve Suriye'yi tehdit altında bulundurabilecekti. Fakat 2. Abdülhamid'in Akabe gibi stratejik bir kaleyi İngilizlere bırakmaya niyeti yoktu. 2. Abdülhamid doğuda Basra Körfezi'nde İngilizlerin karşısına Almanları çıkararak direnme yöntemini kullanmıştı. Akabe'de ise devletin gücünden başka dayanacağı herhangi bir yardım söz konusu değildi. Padişah son derece kararlı bir hareket tarzıyla başarılı bir asker olan Miralay Rüştü Bey'i iki tabur ve bir topla Akabe ve havalesini ele geçirmekle görevlendirdi. Rüştü Bey bu vazifeyi derhal yerine getirdi ve Akabe'ye yerleşti. İngilizler buna karşılık bir Bedevi kuvvetini Rüştü Bey'in üzerine gönderdilerse de Osmanlı kuvvetleri Bedevileri derhal perişan etti. 2. Abdülhamit yeni bir emirle Rüştü Bey'den Akabe'nin kuzeybatısında yer alan Tabe mevkini de ele geçirmesini istedi ve emir yerine getirildi. 2. Abdülhamit aslında işine yaramayacak bir mevki olarak Tabe'yi elde tutarken esas hedefi ileride İngilizlerle çıkacak ihtilafta feda edebileceği bir toprak parçasını elinde bulundurmaktan ibaretti. Nitekim çok geçmeden ihtilaf zuhur etti. İngilizler Türk kuvvetlerinin bütün Sina Yarımadası'nı işgal etmesinden endişe eder hale gelmişlerdi. Bu çekinceyle İngiltere derhal bir protesto verdi. Bu arada İngiliz parlamentosunda ateşli konuşmalar yapıldı. Basında ise kışkırtıcı yazılar yayınlandı. Hepsi Osmanlı kuvvetlerinin ele geçirdikleri yerlerden geri çekilmelerini istiyorlardı. Bu konuda Rusya ve Fransa da İngiltere lehine tavır aldılar. İngiltere 2. Abdülhamit üzerinde baskı unsuru olacağını düşünerek Mısır'daki kuvvetlerine 5000 takviye yaptı. Akabe Körfezi'ne bir harp gemisi gönderildi. Ayrıca bölgeye gidecek bir donanma hazırlanmaya başlandı. Buna karşılık Mısır'daki İngiliz işgalini gayri meşru sayan 2. Abdülhamit'in girişimleriyle Mısır'da İngilizler aleyhine gösteriler başladı. Kahire'deki İngiliz fevkalade komiseri Lord Cromer'e tehdit mektupları yağdı. İngiltere ise donanmasını harekete geçirmiş, Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum vererek ele geçirdiği yerlerden çıkması için 10 gün süre tanımıştı. 2. Abdülhamit esas itibariyle İngilizlerle savaşma niyetinde değildi. Sadece Akabe Kalesi'nin elde tutulması halinde hedefe ulaşılmış olunacaktı. Bu sebeple müzakereyi kabul etti. Fakat meseleyi tartışacak tarafların Türkler ve Mısırlılar olması gerektiğini belirtti. Çünkü Mısır'daki İngiliz işgalini tanımadığı için Mısırlılar adına İngiliz delegelerle görüşmesi söz konusu olamazdı. Sonuçta Türk ve Mısır heyetleri meseleyi müzakere etti. Esas hedef olan Akabe Osmanlılar'da kaldı. Zaten pazarlık unsuru olarak işgal edilmiş olan Tabe mevki ise Mısır'da kaldı. Dipnot okuyorum. İsmail Hami Danışment. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. İstanbul 1971. Cilt 4. Sayfa 351-355. A. Nokta Haluk Dursun. Akabe Meselesi. Türkler. Cilt 13. Sayfa 70-77. 2. Abdülhamit'in Akabe meselesi vesilesiyle İngilizlere karşı uyguladığı politika ve direnme gücü birçok başka örnekte olduğu gibi uluslararası arenada güçlü düşmanlar karşısında dahi ülke çıkarlarının nasıl korunabileceği konusunda ders mahiyetinde bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır. 2. Abdülhamit döneminde Filistin meselesinin ortaya çıkışı. 2. Abdülhamit döneminde Filistin'e yerleşme amaçlı ilk girişimler. Daha önce de değindiğimiz üzere uzun yıllardır kan ve gözyaşı akmasına sebep olan Filistin meselesi, Yahudilerin buraya yerleşme arzuları ve bunu hayata geçirme çabaları sonucu ortaya çıkmıştır. Yahudiler İslam'ın çıkışından 1000 yıl önce sürüldükleri ve bir daha egemen olamadıkları İsrail topraklarına, parantez içinde Eretz İsrail, bir gün dönme arzusunu daima canlı tutmuşlardır. Bu vaat edilmiş topraklara tekrar kavuşma tutkusuna daha sonraları Kudüs'ün tepelerinden biri olan Siyon'a izafeten Siyonizm adı verilmiştir. Dipnotu okuyorum. Siyonizmi uluslararası alanda etkili bir konuma getiren ve ömrünü bu konuya adamış olan Theodor Herzl bu hareketi şöyle tanımlamaktadır. Siyonizm, çeşitli ülkelerde baskı altında kalan karındaşlarımıza sığınılacak daimi ve emin meşru bir yurt meydana getirmeyi hedeflemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi YMTB No 285/162. Ancak bu hep düşüncelerde kalmış, 19. yüzyıl sonuna kadar fiili bir girişim haline dönüşmemiştir. Dipnot okuyorum. Orhan Koloğlu, Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit, İstanbul 1998, sayfa 263-264. İngiltere 19. yüzyılın ortalarına doğru Filistin bölgesindeki Yahudilerin himayesi prensibini dış politikasının unsurlarından biri haline getirmişti. Dipnotu okuyorum. İngilizler bu politikaları gereği bölgede birçok faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda yerli halkı buradan uzaklaştırarak yerlerine Yahudileri yerleştirme girişimleri eksik olmamıştır. Nitekim bu amaçla Dürzileri kışkırtan İngilizler onların Havran ve civarındaki yerli halkın üzerlerine saldırmalarını sağlamış, bu sebeple birçok katil ve yağma olayları yaşanmıştı. Olaylarla ilgili olarak İstanbul'dan Suriye vilayetine gönderilen bir yazıda çıkan olayların İngilizlerin planlarını gerçekleştirmek için yarattıkları hadiseler olduğu vurgulanıyor. 5. Ordu Müşiri Hüseyin Fevzi Paşa'dan etkili önlemler alınması isteniyordu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi YPRK BŞK No 4/52. Tarihi bir hedef olarak Filistin'e yerleşmenin gerçekleşmesini isteyen bazı güçlü Yahudiler de İngiltere hükümeti nezdinde bir destek bulup hedeflerini gerçekleştirmenin yollarını aramaktaydılar. Bu arada Osmanlı Devleti'nin mali açıdan büyük bir açmaza girip 1875 yılında iflasını ilan etmesi Yahudiler açısından bir şans gibi görünmüştü. Osmanlı Devleti Filistin topraklarını Yahudilere satarak içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulabilirdi. Böylece devlet borçlarından kurtulacağı gibi Filistin'e yerleşecek Yahudiler buralarının imarında ve zenginleşmesinde önemli bir rol oynayabilirlerdi. Bu fikri geliştirip bir proje haline sokan İngiliz Lawrence Oliphant 1879 yılında Osmanlı Devleti'ne projesini sundu. Buna göre Filistin yakınlarında bulunan Belka sancağında büyük bir arazi para karşılığı Yahudi yerleşimine açılacak, buraya bir çeşit özellik verilecek, asayişi sağlayacak güvenlik güçleri de Yahudilerden oluşacaktı. bütün bu organizasyonu kurulacak bir şirket gerçekleştirecekti. Dipnotu okuyorum. Tufan, Buzpınar, Filistin meselesinin ortaya çıkışında İngiltere'nin rolü. Türkiye günlüğü, sayı 68, sayfa 20-21. Söz konusu öneriler Osmanlı hükümetince görüşülüp idari ve siyasi yönlerden sakıncalar taşıdığı gerekçesiyle reddedildi. Bölgeye Yahudi göçmen yerleştirip bunların kendilerini idare etmelerine izin vermek tarzında bir uygulama hükümet içinde hükümet anlamına gelip kabul edilmesi mümkün değildi. Osmanlı hükümetinin bu kararını 2. Abdülhamit 17 Mayıs 1880 tarihli iradesiyle onayladı. Dipnot okuyorum. Tufan, Buzpınar. 2. Abdülhamit döneminin ilk yıllarında Filistin'de Yahudi iskan girişimleri. Türkiye günlüğü, sayı 30, sayfa 61. Böylece Yahudilerin Filistin'e göçmen olarak yerleşmelerinin kapısı kapanmış oluyordu. Fakat daha sonra görüleceği üzere benzer talepler 2. Abdülhamid'in padişahlığı süresince hep karşısına çıkacak ve Filistin üzerinde yoğun bir mücadele yaşanacaktır. Rusya'daki gelişmeler karşısında Filistin meselesi yeni bir çehre kazanıyor. Filistin'in dünya üzerinde bir sorun olarak ortaya çıkması Siyonizm ile bağlantılıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da hızlanan milliyetçilik hareketleri antisemitizm adı verilen Yahudi düşmanlığını da beraberinde getirdi. Eskiden beri Yahudileri sevmeyen Avrupa ülkelerinde Yahudi aleyhtarlığı birden şiddetlendi. Bu ülkelerden biri de yaklaşık 3 milyon Yahudi'yi barındıran Rusya'ydı. Rusya'da Yahudilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmaktaydı. Yahudiler bulundukları şehirlerde diğer Ruslardan ayrı olarak getto adı verilen yerleşim merkezlerinde yaşıyorlardı. 1881 yılında Çar 2. Alexander'ın öldürülmesi üzerine Rusya'daki Yahudi düşmanlığı iyice arttı. Yahudilere saldırılar başladı. Bu olay Yahudilerin kitleler halinde Rusya'dan göç etmelerine sebep oldu. Bir taraftan da Yahudiler kendilerini korumak amacıyla Siyon Aşıkları adlı bir dernek kurdular. Böylece Siyonizmin ilk adımları atılmış oluyordu. Çünkü derneğin amacı Yahudilerin Filistin ve Kudüs'e yerleşmelerini sağlamaktı. Dipnotu okuyorum. Fahir Armağoğlu. Filistin meselesi ve Arap-İsrail savaşları. 1948-1988. Ankara 1991. Sayfa 14. Rusya'dan sonra Romanya ve Yunanistan'da da Yahudi düşmanlığı başladı. Bunun üzerine gerek Romanya'dan gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinden Yahudiler kendilerine güvenli ülkeler aramak amacıyla göç etmeye başladılar. Göçlerden bir kısmı da Osmanlı vilayetlerine yönelik oluyordu. Başlangıçta Osmanlı Devleti, Rusya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerde zulüm gören ve bu yüzden bu ülkelerden kaçmak zorunda kalan Yahudileri sahiplenmiş ve onların ülkenin çeşitli vilayetlerinde yerleşmelerine izin vermişti. Fakat bu ailelerin Filistin'e yerleşmeleri istenmiyordu. O yüzden önleyici tedbirler alınmıştı. Mesela 1882 yılında Rusya Yahudilerini temsilen Alexander imzalı bir dilekçede Yahudilerin Osmanlı ülkesinde yerleşmelerine izin verilmesi istenmişti. Bu bağlamda 24 Haziran 1882 tarihli hükümet toplantısında şu karar alınmıştı. Rusya'dan Osmanlı ülkesine göç etmek arzusunda bulunan Yahudilerin kayıtsız şartsız Osmanlı uyruğunu kabul etmeleri, Filistin haricinde gösterilecek yerlerde nihayet 100-150 haneyi geçmeyecek şekilde yerleşmeleri şartıyla ülkeye kabul edilebileceklerdi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri YARES No 16/18. Fakat bu tedbir kesin bir çözüm olmadı. Çünkü birçok Yahudi kendine hacı veya iş adamı görüntüsü vermek suretiyle yasağı çiğneyerek Filistin'e girmeyi başarabiliyordu. Dipnotu okuyorum. Tufan, Buzpınar. 2. Abdülhamit döneminde Filistin'e Yahudi göçü meselesi. 1878-1908. Türkler, cilt 13, sayfa 83. 2. Abdülhamit'e 28 Haziran 1882 tarihinde New York'ta ikamet eden Daniel Shelley isimli bir Amerikalı'dan ilginç bir mektup gelmişti. Mektupta padişahın Yahudiler aleyhinde hareket etmesi, Müslümanlarla Hristiyanları birleştirerek 911 milyonluk bir tebaaya sahip olması, Papa ve Ruslarla anlaşması isteniyordu. Daha sonraki istek ise oldukça ilginçti. Daniel Shelley, Süveyş kanalını Mısırlara verin, Hristiyan köpekleri olan İngilizlere karşı İrlandalıları koruyun diyordu. Söz konusu mektubun İngiliz düşmanı bir İrlandalı tarafından yazıldığı aşikardır. Burada ilginç olan padişahtan İrlandalılar için yardım talep edilmiş olmasıdır. 2. Abdülhamit'in İRA'yı kurdurduğu şeklinde çeşitli vesilelerle ortaya atılan bir iddia vardır. Söz konusu iddia muhtemelen böyle bir talebin mevcut olmasından dolayı buradan kaynaklanıyor olsa gerek. Yoksa 2. Abdülhamit'in İRA'yı kurdurduğuna dair hiçbir bilgi veya belge yoktur.